Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün programı değerli hocam Nuri Özkan Bey ile birlikte yapacağız. İGEDER Başkanı ve bir özel okulumuzun müdürlüğünü yapıyor. Nuri Bey ile daha önce de programlar yaptık. Bugünkü programımızda okullardaki rehberlik konusunu konuşalım diyoruz. Son derece önemli bir birim rehberlik konusu. Önce kendi düşüncemi kısaca şey yapayım rehberlikle ilgili. Pratiği, sahayı Nuri Bey'den inşallah şey yapacağız. Benim babam ziraatçı, çiftçi, bağ bahçe işlerimiz vardı. Birlikte çocukluğumuz, gençliğimiz döneminde su sulamışızdır.
Evet.
Şimdi arklar olur böyle evet. Ağaçların dibinden geçen. Suyu baştan verirsiniz ve su en sonuna kadar gider.
Evet.
Fakat eğer arkların içine ot vesaire birikmişse suyu
veya
başka
ark yıkılmışsa,
yere,
değil mi?
Ark yıkılmışsa suyu evet. başka Eskiden, yöne evet. çevirir.
Evet.
Şimdi eğitim hayatı da bir akış değil
evet,
mi?
Evet.
Sonunda bir çocuğu, genci hayata hazırlıyorsunuz. Onun zihin dünyasını, kalp dünyasını, hayattaki zorlukları göğüsleyecek,
evet.
ülkesine hizmet edecek birikime kavuşturuyorsunuz. Aynen. Ama sonunda gene de işte çocukluk çağında alıyorsunuz onları. Çocukluk, ergenlik, ilk gençlik. Yani bütün bu dönemler eğitime başlayış, eğitimi sürdürme, çocuğun gelişme dönemi.
Evet.
Hem yani beyninin gelişme dönemi, hem duygu dünyasının evet. gelişme dönemi ve son derece hareketli bir dönem. Bu dönemde eğitim de çok kolay bir şey değil. Yani insanın beynini harekete geçirmesi de kolay değil.
Değil.
Duygu dünyasını yönetmesi de kolay değil. Arkların tıkanması gibi yani çocukların da gençlerin de ergenlerimizin de tıkanma dönemleri olabilir. Zannediyorum böyle dönemlerde rehberlik
evet.
birimleri yani bir anlamda hayat kurtarıcı, çocuğun tıkanmalarını ortadan
fark
kaldırıcı
ettirecek, ortadan,
ve yeniden
evet.
onu tempoya kavuşturucu bir misyon ifa ediyor. Evet, böyle bir genel şeyi var. Ben çok önemsiyorum.
Abi siz çok güzel değerlendirme yaptınız yani.
Ben bunu, çok önemsiyorum.
Evet, çok önemli.
Siz tabii alandasınız.
Evet.
Yani yönettiğiniz okulda rehberlik hocaları var.
Evet.
Biliyorum ki İGEDER'de böyle bir rehberlik birimi var.
Rehberlik
bu birim
var, evet.
rehberlik hocalarıyla,
evet.
öğretmenleriyle ilişkiler kuruyor.
Evet.
Okullarda rehberlik hocalarının daha verimli çalışabilmelerinin yöntemlerini de belki paylaşıyor değil mi?
Evet.
Yani belki psikologlarla buluşturuyorsunuz. Yani ergenlik psikolojisi nedir, çocukluk psikolojisi, gençlik psikolojisi nedir bunlar. Şöyle başlayalım isterseniz. Nasıl gidiyor şu anda okullarımızda
evet.
rehberlik birimleri yeterli fonksiyon icra ediyorlar mı? Bazen mesela okullardan medyaya problemler yansıyor. Bazen hiç hoş olmayan da bazen işte cinayetlere
evet,
kadar
evet.
varan ne bileyim akran kavgaları dediğimiz akran zorbalığı dediğimiz bir takım şeyler uyuşturucular belki değil mi çocuğun bağımlılıklarına sebep olan şeyler
evet.
nasıl şu andaki rehberlik ihtiyacı ne kadar önce onu sorayım
evet.
bir yani çok ihtiyaç oluyor mu rehber hocalara rehberlik birimlerine?
Evet. Öncelikle Erkam Radyo dinleyicilerimizi, hanımefendileri, beyefendileri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler hepimizin olsun inşallah. Yine Ahmet abi sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
Teşekkür ederim.
Aslında çok önemli bir konuya değiniyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Bütün değindiğimiz konular çok önemli. Lakin bu sizin de ifade
evet.
ettiğiniz gibi çok da güzel bir benzetme yaptınız babanızdan.
Hı-hı,
ağzınıza,
evet.
yüreğinize sağlık.
Sağ olun.
Şimdi ben de Yunus Emre'nin deyişiyle söylemek istiyorum. İlim, ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır.
Evet.
Aslında rehberliğin özü tam burası abi.
kendini bilmeyi öğretiyor, öyle
rehberin mi? Rehberin tanımı odur. Rehberlik kişiye kendini bilmeyi ve kendini gerçekleştirmeyi öğretme sürecidir.
Çok güzel, evet.
Kendini bilmeyi ve kendini gerçekleştirmeyi.
Önce bilecek kendini.
Evet, kendini bilmeden birey kendini gerçekleştiremez.
Gerçekleştiremez.
İşte bizim de okullarda rehberlikle ilgili aslında en büyük sıkıntımız, öğrenciye kendini tanıma imkanı sunmadan üzerine bilgiyi inşa etme sürecimizin devam etmesidir.
Hmm.
Ne demek kendini bilmek?
Yani biz kendini bilmeden bilgi yüklüyoruz çocuğa.
Neyi bilmesi lazım? Çocuk eğitim süreci içerisinde zayıf yönlerini, güçlü yönlerini, neleri fırsata dönüştürebileceğini öğreniyor olması gerekir. Bir, öğrenme hızı, öğrenme algısı, öğrenme stilleri. Bunları biliyor olması gerekir. Biz öğretebiliyor olmamız gerekir veya fark ettirebiliyor olmamız gerekir. Lakin eğitim süreci içerisinde okullarımızdaki rehber öğretmenlerin varlığı ihtiyaç mı? Çok ihtiyaç. Bu boyutta çok ihtiyaç. Peki eksik ne? Okullarımızdaki rehber öğretmenleri şu anda psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları diyoruz biz bunlara.
PDR diye kısalttığımız.
Bu kişilerimizin okullardaki mevcudiyeti yetersiz. Sayı bakımından yetersiz.
Yani diyelim ki 500 öğrencili bir okulda.
500 öğrencili bir okulda bir tane rehber öğretmeni var. Dünya ortalaması 150, maksimum 200 öğrenci bir rehber öğretmeni. Hmm. PDR uzmanı istiyor.
Evet.
Çünkü
yani yetmiyor. PDR uzmanı.
Şu an okullarda yeterli PDR uzmanı yok. Birinci sorun bu. İkincisi, PDR uzmanları bu işin verimliliği kısmında yetersiz kalıyor. Alan bilgileri iyi olmakla birlikte çocukla birlikte olmak, çocuğu gözlemlemek, çocuğun sorununu anlamak ve çözüm ürettirme noktasındaki çözüm üretmeyecek. Çocuğa çözüm ürettirme noktasındaki becerilerimiz zayıf kaldığı için bir de mesai saatleri bakımından bir sorun var Türkiye'de. Rehber öğretmen ne zaman okulda olur?
Ne zaman olur?
Çocuklar okuldaysa, öğrenci okuldaysa rehber öğretmen de okulda olur.
Evet.
Ama rehber öğretmen Türkiye'de saat 9'da eğitime başlıyor. Saat 3'te bitiyor. Okulda çocuk var yok. 3'te gidiyor herkes.
Öyle midir?
Evet.
Neden öyledir? Yani normalde hani memur mesaisi 8-5 mesai.
Bunu bakanlık çözemiş değil, çözmüş değil. Şimdi yeni yönetmelik çıktı. Burada da aynı bu sorun devam ediyor. Evet, ihtiyaç, çok ihtiyaç. Ama bir, uzman yetersizliği var. Geçtik. İki, öğrenciye gelişimsel rehberlik yapma noktasında öğretmenlerimizin, rehber uzmanlarımızın gayreti yetersiz. Bir yanlış anlaşılma var. İkincisi bu. Üçüncüsü de mesai mefhum bakımından sıkıntı var.
Şu mu acaba oradaki mantık? Diyelim ki bir öğretmenin mesaisi ders saatleriyle sınırlı. Yani bir gün içerisinde öğretmenin mesela haftada bir günü boş kalabiliyor, iki günü boş kalabiliyor, değil mi?
Evet.
Yani halbuki rehber öğretmenin her gün bulunması gerekiyor.
Çok güzel tespit ettiniz. Rehber öğretmenler, öğretmen dediğimiz zaman sizin dediğiniz gibi diyorlar.
Evet.
Diyor ki bir öğretmen 24-25 saat bilemedi 30 saat derse giriyor.
Evet.
Ben de 30 saatin karşılığı günlük 6 saat çalışırsam haftada 5 gün 5-6 30 saat
6
eder.
Saat yeter, evet, diyor.
6 saat yeter. Bu bakış oturmuş.
Hmm.
Dolayısıyla öbür tarafta da öğretmen cephesinden veya bakanlığın cephesinde şu görüş hakim. Şu söylenmek isteniyor. Siz uzmansınız. Siz salt bir öğretmen değilsiniz. Siz psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanısınız.
Evet.
Dolayısıyla uzman aynen idareci gibidir. Sabah saatte okul müdürü geldiği zaman mesaisi başlar. Okul müdürü bittiğinde, yani öğrenci gittiğinde, okul bittiğinde sizin mesaisi biter. Lakin oturmuş bir adet var, bir
teamül
diyelim biz buna. Dolayısıyla saat 3'te okullardaki rehber öğretmenleri okullardan uzaklaşıyorlar, gidiyorlar.
Evet.
Okullar rehber öğretmensiz kalıyor. Bakanlığımız hala bu sorunu çözme noktasında güçlü bir dirayet göstermiş değil. Yeni yönetmelikte de bu yok. Şimdi biz bu detaya çok fazla boğulmadan
girmeyelim.
Evet. Ama ihtiyaç mı? Gerçekten
evet,
ihtiyaç. Peki okullarda rehber öğretmenleri olmadığı dönemde bu işi kim yapıyordu? PDR uzmanları olmadığı dönemlerde kim yapıyordu Ahmet abi, sizin zamanında veya bizim
Bizim zamanımızda yoktu.
Yoktu yani, evet.
Ya böyle çocuk kendi kendine tedavi ediyor. Ya bir öğretmen.
Bir öğretmen dokunuyordu.
Bazen o, evet.
Şimdi sizin zamanınızda PDR öğretmenleri çok yaygın değildi. Rehberlik servisleri yoktu. Her öğretmen
Evet.
Rehber öğretmenin yapmış olduğu vazifeyi yapmaya çalışıyordu.
Evet.
Öğrenciyi kendine tanıtma imkanı sunuyordu. Özellikle sınıf
öğretmeni. Ona göre de mesela
evet, öğretmenlerin yönlendirme yapıyordu belki.
Öğretmenlerin öğrenciyle ilişkisi ona göre gelişiyordu. Yani bazı öğretmenler var ki yani bir tür rehberlik de yapıyordu evet. öğrenciye. Bazı öğretmen de var ki dersine girip çıkıyor. Öğrenciyle evet. ilişkisi kesiliyordu yani.
Dolayısıyla yeni sistemde de yani mevcut sistemde de aslında okullardaki rehberlik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları tek başına hiçbir şey.
Evet.
Ancak bu rehberlik ve psikolojik danışma uzmanları okullardaki sınıf öğretmenleri dediğimiz ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve liselerde sınıf şube öğretmenleri dediğimiz yani her derste bir öğretmen.
Ortaokul ve liselerde de
sınıf şube öğretmeni.
Var,
evet. Yani mesela diyelim ki siz tarih öğretmenisiniz. Bir sınıfa derse giriyorsanız o sınıftan bir sınıfı sorumlu alıyorsunuz kendisi. Rehberlik tamam. açısından sorumlu alıyorsunuz.
Sınıf öğretmeninin sınıf
yapmış olduğu vazife. Öbürü evet. fen öğretmeni sorumlu alıyor. Buna
tamam.
sınıf şube öğretmeni diyor. Sizin zamanınızda da bu uygulama vardı.
Evet,
bizim zamanımızda da vardı. İlkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve liselerde sınıf şube öğretmenleriyle işbirliği içerisinde rehberlik hizmetlerini yapması esastır.
Hmm.
İkinci sorun da bu bireysel sorunun dışında bu takım iyi çalışmıyor.
Hmm.
Bu takım iyi organize edilemiyor.
Bu işbirliği
gerçekleşemiyor. Neden? Çünkü branş öğretmeni diyor ki ders öğretmeni 30 saat derse giriyorum. Haftada 1 saat veya 2 saat rehberlik ders 2 saat o sınıfa derse giriyorum. Bana verdiğiniz 24 tane öğrenci ilgilen diye rehberlik yap diye veya belirlenmiş rehberlik programı uygula diye bana bu sınıf verildi öğretmenler kurulunda. Lakin bu alanla ilgili ben rehber öğretmen yeterli destek alamıyorum. Tek başına bu alanı bilmiyorum diye sıyrılan öğretmenlerimiz oluyor. Öbür taraftan rehber öğretmeni, psikolojik danışman öğretmen diyor ki ben sadece ne yapılacağını gösteririm. Bunu sınıf öğretmeni, uygulama öğretmeni ait
oraya taşıyacak
diyor.
Olan odur.
Taşıyacak odur diyor. Dolayısıyla bu organizasyon okullarda iyi yürümüyor. Dolayısıyla okullarda genelde şu kanaat var. PDR uzmanları ne yapar ki? Odalarında otururlar. Ama şu da vaka. Bu Türkiye'de, memleketimizde...
Bu belki bütünüyle evet, doğru değil.
Bütünüyle doğru değil. İşte nadiren de olsa odalarını kapatıp, kapıyı kapatıp arkada içeride oturan öğretmenler kamuoyuna yansıdıkça, arttıkça genel bir kanaat oluşuyor. İşte o zaman evet. diyor ki rehber öğretmen ne yapıyor? Derse girmiyorlar. Nöbet tutmuyorlar. Görüştükleri öğrencilerle ilgili ben bir bilgi alamıyorum. Ben bir öğrenci gönderiyorum ama bir sorun düzeltilmiyor. Bir iyileştirme yapılmıyor veya...
Kim gönderiyor öğrenciyi?
Öğrenci bir.
Öğrenci kendisi mi başvuruyor? Veli evet. mi yönlendiriyor çocuğunu? Ya da o şube öğretmeni, sınıf öğretmeni mi?
Hepsi olabilir. Saydığınızın evet. hepsi mümkün. Bir, veli tarafından bu talep gelebilir. Benim çocuğumun işte diyelim ki artta bir tıkanma olduğunu veli fark hı-hı. etmiştir. Düzgün bir akış yok. İşte ergenlik dönemi olur, gençlik dönemi olabilir veya çocukluk dönemi fark etmez. Bir yerde bir tıkanıklık görmüştür veli fark etmiştir. Bunu sınıf öğretmeninin işbirliği yaparak rehber öğretmen taşıyabileceği gibi tek başına da bazen özel konular olabilir. Hı-hı. Aileyle ilgili sınıf öğretmen duyması istemeyebilir. Bunu veli taşıyabilir. Veya okulda sınıf öğretmeni ilgili müdür yardımcısı veya ilgili müdür, okul müdürü çocukla ilgili durumu rehber öğretmene taşır. Rehber öğretmeni de tabii gönüllülük esası olduğu için öncelikle çocuğu ikna etmek zorunda. Yani gönüllülük evet. esası çerçevesinde ilgili sorunlu veya danışan deniyor ona, sorunlu öğrenci de denilmiyor. Danışanla bir sevgi bağı oluşturup ikna edip onun açılmasını sağlamak zorunda. Bu süreç düzgün bir şekilde işlediği zaman çocuk da bilgileri aktardığında PDR uzmanı ona çözüm yolları sunar. Çözüm sunmaz. O çocuğa çözüm yollarını keşfettirir aslında. Çözüm yolları da sunmuyor. Peki böyle bir sorunla karşılaştığında aynen sizin örnekte çok güzel işime yarayacak. İşte orada arı tıkandığında bir baba gidip arı kendisi yapabilir veya yanında size der ki Ahmet bak bakalım orada arıkta bir yer su gitmiyor. Nerede sıkıntı var bir keşfet de gel der.
Der.
Siz de gidersiniz, bakarsınız, arıyı kontrol edersiniz. Şurada patlama olmuş. Düzeltir gelirsiniz ve akışı sağlarsınız. Hangisi daha?
Problemi bulmayı da.
Problemi bulmayı ve çözmeyi öğretmeyi.
Evet, öğretmen.
İşte rehber öğretmenin yapacağı, PDR uzmanının yapacağı o akıştaki engeli keşfettirmek. Bir keşfetti, şununla şu problemleri yaşıyor. Peki bunları nasıl çözebilirsin? Nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Deyip seçenekler oluşturmasını sağlamak.
Belki kendisi de söyler. Yani
kendisi de yönlendirme yapabilir.
Şu sonra, tarz imkanlar var.
Evet. Sonra şu çözüm yolu daha mantıklı geliyor diye de yönlendirme de yapabilir. Sonra çocuğun kendisinin önerdiği yöntemi, evet bunu yaparsan belki bu problemi kaldırabilirsin, çözebilirsin. Zaman zaman da iletişimimizi devam ettirelim deyip takip ve kontrolü yapıyor olması lazım. Yani nasıl bir doktor reçete yazdığında, bir şey yazdığında da hastasına, takip eden doktorla takip etmeyen doktor arasında anlamlı fark çıktığı gibi, burada da takip eden PDR uzmanı ile takip etmeyen PDR uzmanı arasında ciddi bir fark var. Birincisi bu. Bir de tabii Yunus Emre'nin söylediği gibi çocuğu kendini tanıma, öğrenci tanıma teknikleri bakımından zayıfız. Bu noktada evet okullarımızda bir takım tanıma teknikleri, testleri uygulanıyor. Kimdir bu başta olmak üzere psikometri, sosyometri testleri uygulanıyor. İşte daha sonra saygısını geliştirecek testler uygulanıyor vesaire. Lakin bu testler çocuğu tanıma için eğitime yeterince uygulanamıyor. Ha, biz özel okul olduğumuz için belki bunları çok iyi yapabiliyoruz. Ama birçok okul bunları da yapmaktan uzak. Yani rehberlik servisleri bu testlerin ehemmiyetini öğretmenlere fark ettirmeli. Öğretmen bu testlerin sonuçlarını bildiği zaman daha iyi bir şekilde yaklaşım sergileyeceğini öğrenmiş olmalı. Yani bu da sistem yani itibariyle zayıf.
O PDR uzmanı, yani o bulunduğu okulun eğitim kurumunun hani psikolojik gelişmelerini takip etmek, kontrol etmek. Değil mi?
Tabii.
Denetlemek, böyle bir hakimiyet de olmalı herhalde.
Öyle bir hakimiyet olmalı. Zaten yönetim kadrosu bakımından da okul müdürü, müdür yardımcısından sonra rehber öğretmen üçüncü sırada gelir.
Öyle mi?
O derece makam itibariyle önemlidir.
Evet.
Öğretmenler kurulu oturduğunuz zaman da işte bir tarafınıza müdür yardımcısı otururken bir tarafa PDR uzmanları oturtursunuz. Yani sistem itibariyle.
Mesela bir PDR uzmanından yani okuldaki öğrenci kitlesinin yani genel psikolojik sorunlarına dair bir raporu olmalı değil mi? Mesela
yıl sonunda o raporu bakanlığımız istiyor. Diyor
öyle
ki
mi?
Kaç tane öğrenciyle görüştünüz? Kaç tane aileye danışmanlık yaptınız? Bu görüştüğünüz sorunlar hangi vakalar? Özel öğrenme güçlüğüne ait vakalar mı? İşte verimli ders çalışmaya dönük mü? Şiddete dönük mü? Bunlar tek tek istatistiği var. Bunlar istatistiklerini bakanlık istiyor. Kaç tane aileyle görüşüldü? Kaç aile ziyaret edildi?
Aileyle de görüşüyor
tabii,
değil mi?
PDR uzmanları aileyle de görüşmek zorunda. Hatta PDR uzmanları sadece aile değil Ahmet abi. Öğretmenle de görüşmek zorunda.
Evet.
Okul müdürüyle de görüşmek zorunda. Aslında orada farklı bir konumu var.
Evet.
Çok iyi değerlendirdikleri zaman benim için de bir danışan.
Değil mi?
Yani ben de zor çocukla karşılaştığımda.
Yani okul yöneticisi
tabii
olarak.
Tabii okul yöneticisi olarak. Evet. Zor bir çocukla karşılaştığımda her ne kadar ben bilgi birikim itibariyle bir takım şeyler bilsem bile ona ihtiyacım var.
Yani, ya o onun özel eğitimini
tabii
almış.
Tabii özel eğitimini almış o kişi. Sonuçta onun raporu beni yönlendirecek.
Evet.
Dolayısıyla okul müdürü için de bir danışan. Benim için de çok kıymetli. Yani okul yöneticisi için de rehber öğretmeni görevini çok iyi yaparsa iyi bir kişi. İyi bir partner, iyi bir çözüm ortağı, iyi bir arkadaş. Adını ne koyarsanız koyun. Yani
çok güzel.
Çok kıymetli bir makam. Yani çok kıymetli bir meslek aslında.
Evet.
Bir de not korkusu olmadığı için, sınıfa girmediği için tamamen doğal gözlem yapıyor. Koridorda gözlemliyor, bahçede gözlemliyor çocuğu. Sadece sınıf öğretmeni, ailenin veya okul müdürünün gönderdiği çocuk değil. Kendisi de bahçede gezerken davranışlarını farklı gördüğü, garip gördüğü çocuğu isterseniz çağırabilir yanına, davet edebilir, sohbet edebilir, onunla ilgilenebilir vesaire.
Genel i̇şte, gözleminiz, yani çocukların, gençlerin bir PDR uzmanıyla ilişkide zorluklar oluyor mu? Engeller, psikolojik engeller yoksa rahat mı o ilişki?
Önceleri şöyle bir kanaat vardı tabii. Bu kanaat yıkıldı çok şükür. Şöyle bir algı vardı. Bir çocuk PDR'ye gittiği zaman ailesi bunu duyduğunda hemen farklı bir etiketleme oluyordu. Benim çocuğum sorunlu mu? Bir şey mi yaptı? Aynen yetişkinin bir psikoloğa ve psikiyatra gitmesindeki toplumsal algı neyse okullarda da böyle bir algı yerleşmiş. Neden? Onun nedeni şu. Çünkü 500 öğrencilik bir okula siz bir tane PDR öğretmeni koyarsanız veya koyarsak hep sorunlu öğrencilerin gittiği bir mekanizma haline geldiği için orası o zaman algı böyle oluyor. Benim çocuğum ne yaptı ki? Niye görüştünüz ki? Bir şey mi söyledi? Kaygılar ve korkular üzerine bir görüşmenin ortaya çıkacağı değerlendirmesi yapılıyor. Ama asıl olan gelişimsel rehberlik dediğimiz hadise şu. Biraz önceki arık meselesine dönecek olursak. Şimdi siz babanızla birlikte bahçeye gittiniz, sulama yapacaksınız. Suyu ara vermeden önce, oğlum Ahmet şu arı bir kontrol et bakalım. Patlama var mı, çöken bir yer var mı derse. Aslında
o da yapılır.
Değil mi?
Biliyorum yani. Ha, o da yapılır.
İşte o gelişimsel rehberlik.
Zaman zaman yaparsınız o arıkları.
Önceden
otlarını ayıklarsınız. Evet, elinizde evet. Bir kürek
dolaşır. Suyu vermeden.
Suyu vermeden.
Dolaşırsınız. Evet. İşte asıl rehber öğretmenin yapması gereken, okuldaki rehberlik hizmetlerinin olması gereken süreci o arın patlamadan önce, patlaması muhtemel. Yıkılması
öyle
muhtemel.
Topluca da şey yapar mı pedere uzmanları bütün okula mesela yapar. Genelde gördüğü ya da tek kişiyi hedef alarak söylemek istemediği şeyi topluca yani şu tarz şeyler olabiliyor falan gibi.
Görevlerin 3 ana başlıkta toplayabiliriz Ahmet abi. Bireysel rehberlik.
Evet.
Biraz önceki söylediğimiz gibi. 2 grup rehberliği dediğimiz sizin toplu işte konferans sonunda veya sınıfta topluca bir konuya istinaden veya gelişimsel özellikle istinaden topluca yapmış olduğu bilgilendirmedir. 3 bir de kariyer rehberlik dediğimiz mesleki rehberlik.
Evet.
Yani bireysel rehberlik de bireye dönüktür. Tamamen danışan gelir veya rehber öğretmeni danışanın yanına gider. Beraber bir konu üzerine o çocuğa ait bir durum değerlendirmesi yapılması bireysel rehberliktir. Grup rehberlik de o grubun psikolojik özelliğine istinaden yapılan bir rehberliktir. Mesela ergenlik dönemindeki çocuklar için ergenlik gelişim ve değişim rehberliği yapılır. İşte ergen nedir? Hangi süreçleri yaşar?
Belki dışarıdan bir takım uzmanlar getirerek.
Veya uzmanlar getirir. İşte bu süreçte bazen bay bayan ayırmak suretiyle bu rehberlik yapılır. İşte bayan rehber öğretmeni kız öğrencileri alır. Erkek rehber öğretmeni erkek öğrencileri alır. Yani dışarıdan duyacağı.
Karma okullarda iki rehber şeyde bulunuyor
mu? Biri bayandır, biri.
Yani bulunur mu genel?
Genellikle dikkat edilir buna. Yani norm kadro istenirken bay ve bayan diye bu sayıya dikkat edilir. Özellikle kız meslekselerinde kız bayan rehber öğretmeni veya karma okullarda biri bayansa işte diğeri erkek. Ama işte 500 tane öğrencide bir tane erkek varsa bayan verme şansınız yok maalesef.
Tabii,
orada da karma çalışmak durumundasınız. Öyle durumlarda rehber öğretmenleri o alana en yatkın bir bayan öğretmenden, branş öğretmeninden destek alıyor. Mesela din kültü ahlak bilgisi öğretmeni olabilir. Fen bilgisi öğretmeni olabilir. Konuda bir araya geliyorlar, çalışıyorlar. Hocam ben diyor erkeklerle çalışma yaparken siz de kızlarla çalışma yapın diye böyle iş bölümü yapılabilir. Çünkü öğretmen her alanda öğrenciye yetecek bilgi birikimine sahip olmalıdır. Bu iş bölümü yapılıyor. İşte grup rehberliğinde bu bilgilendirme yapılır. Bir de tabii mesleki rehberlik dediğimiz özellikle 8. sınıftan liseye geçerken ve lisede üniversiteye geçerken mesleklerin tanıtımı da PDR uzmanların asli görevidir. Bunu tanıtma işi, bu meslekleri tanıtma veya tanınması noktasında çalışma yapma PDR uzmanların işidir. Dolayısıyla tercih zamanı geldiğinde işte 8. sınıftan liseye geçerken, lisede üniversiteye geçerken de okulların puanlarını, sıralamasını, yüzdelik puanlarını rehber öğretmenine bilir.
Bu yapılabiliyor mu şu anda? Yani
bu en iyi yapılan belki okullarda şu anda kariyer rehberlik. En iyi yapılan.
Evet.
Ama bu da yüzdelik puan içerisinde değerlendirme yapacağız. %20'yi geçmez. Yani en iyi yapılan.
Bir de şu var biliyorsunuz. Yani bizde bu çok konuşulur. Yani çocukların erken yaşlarda yönlendirilmesi.
Evet.
Değil mi? Yani üniversite okuyacak olanın o alana yönlendirilmesi. Bir meslek sahibi olması gerekenlerin o alana yönlendirilmesi. Hep böyle bir sorun olduğu.
Evet.
Ve erken yönlendirilme yapılamadığı için.
Evet.
Yani çocukların liseyi bitirdikleri ve liseyi bitirirken yani 18 yaşına geldiğinde herhangi bir meslek icra edememe gibi değil mi?
Doğru.
Yani çıraklık vesaire de yapmadıkları için o yaştan sonra da yeniden çıraklığa dönmek zor olduğu için böyle bir sıkıntıdan
söz ediliyor. Sıkıntı nereye geliyor? Doğru söylüyorsunuz Ahmet abi. Şu anda TEOG veya yerine gelecek sistemdeki sınavdaki yoğunluğu azaltmanın yolu küçük yaştan itibaren mesleki rehberliği doğru yapabilmektir.
Evet.
Türkiye bir dönem buna başladı. Yönlendirme yönergesi çıkardı. Ama yine geçti. 8. sınıftan sonra bunu yapmaya başladı. Bu da geç. Gelişmiş ülkelerde 4. sınıftan itibaren bu mesleki yönlendirmeler başlıyor. Nereye geliyor iş? Kişiyi tanımaya geliyor.
Tanımaya geliyor.
Yani evet. Kişiyi tanımadan kişinin kendini gerçekleştirmesi mümkün değil. Dolayısıyla kişiyi kendisini iyi tanırsa o kişi kendisini tanıdığı doğrultuda iyi bir meslek seçer. Türkiye'de meslek öz benlik saygısı çok yüksek değil, çok düşük. Ne demek öz benlik saygısı? Bireylerin öz benlik saygısı yüksek olması nedeni kişi kabiliyetin kapasitesini bilmiyor. Kapasitesine ulaşamayacağı bir hayal kuruyor. Dolayısıyla bu kişi ulaşamayacağı bir şeyi istiyor. Örnek, çocuk daha üniversiteyi bitirmeden, lisans diploması almadan ben doktor olacağım hayalini yüksek sesle kuruyor. Ama daha üniversiteyi kazanmamış, daha tıbbı kazanmamış.
Evet.
Bu ne oluyor? Kişi de aşırı bir şekilde panikleme, korku, stres oluşturuyor.
Evet.
Ama kendi ideal gerçekliğiyle, ideal benliğiyle, gerçek benliğiyle ideal benliği arasındaki fark düşükse öz saygısı yüksektir. Yani ulaşmak istediği şeye biraz çabasıyla ulaşabileceği bir durumsa o kişinin öz saygısı yüksektir.
Yani başarı getiriyor çünkü.
Başarı getirir. Ama ya kişinin kendi ideal gerçekliğiyle, ideal benliğiyle, gerçek benliğiyle ideal benliği arasındaki fark düşükse öz saygısı yüksektir. Yani ulaşmak istediği şeye biraz çabasıyla ulaşabileceği bir durumsa o kişinin öz saygısı yüksektir.
Yani başarı getiriyor çünkü.
Başarı getirir. Ama şimdi ne yapıyor çocuklar? Kendini tanımadığı için, mesela ben doktor olmayı hayaliyle hep büyüdüm. Ama ben kendimi tanımıyordum ki, doktor olacağımı zannediyordum. Çünkü etrafta herkesin bana söylediği şey doktor olacak çocuk deniliyordu.
Evet.
Ya ben de o cephede çalıştım. Benim için fizik, kimya, biyoloji, matematik diğer derslerden daha kıymetliydi. Çünkü doktor olmanın yolu derslerden geçiyordu.
Evet.
Ben bir fen sorusuyla kaybettim. Şimdi bana deseler ki doktor olmak ister misin? Kendimi tanıdıktan sonra asla istemem. Çünkü fark ettim ki doktorluk benim yapabileceğim bir iş değil. Duygusalım, panikliyorum, aceleciyim.
Şimdi soru şu bence. Bunu ne zaman idrak ettiniz?
Ben bunu öğretmen olduktan sonra idrak ettim.
Şimdi işte. Bakın o öğretmen olma yaşı nedir?
En az 22 yaş.
22 yaş yani. Şimdi biz bunu çocuklardan bahsediyoruz,
evet,
değil mi?
Çocuklardan bahsediyoruz.
O ne zaman tanınabilir, tanınmalı? Yani size de ya doktor ol Nuri Bey diyen insanlar işte o bir motivasyon aslında. Motivasyon. Değil mi?
Evet. Ben küçük yaştan itibaren annenemin reçetelerini okudum Ahmet abi. Hmm. Daha düşün. Ortaokula giderken annenem tansiyon hastasıydı. Çok evet. İlaç alırdı. Her ilaç aldığında köyden bana reçeteyi postayla içindeki ilaç kullanım kılavuzlarını bana gönderirdi. Ben de okurdum ve çoğunu anlamazdım ama doktor olacağım diye şimdiden kendimi hazırlardım. İşte bir fen sorusu kaçırdığımı söyledim. Şimdi yönlendirme ne zaman başlamalı? Biraz önce söylediğimiz gibi küçük yaştan itibaren artık bireyi tanıma teknikleri başladı. Yani bir çocuk okula başladığı andan itibaren, anaokulundan itibaren çocuğun becerileri, sanat becerisi, spor becerisi, işte
mesela
bunların hepsi yavaş yavaş size başlar.
Diyelim ki siz bir, evet, özel okulun yöneticisisiniz. Bu özel okulda yani hangi safhada alıyorsunuz çocukları?
Biz 5 yaşından itibaren alıyoruz.
5 yaşından itibaren. Yani bu beceri değerlendirme, yani bu çocuk nereye, evet, yönelebilir şeyini yapıyor musunuz?
Şöyle,
nasıl yapıyorsunuz?
Önce
nasıl
5 yaşındaki bir çocuk bize geldiği zaman temel
bir de şunu sorayım.
Buyurun efendim.
Aile buna razı oluyor mu?
Aile buna razı olmuyor, olmuyor tabii ki.
Yani o da var yani.
Tabii bir de aile boyutu var.
Evet.
Şimdi 5 yaşında itibaren okula geldiği zaman okullarda bir okul olgunluğu testi uygulanabildiği.
Şimdi bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Eğitim konuşmaları programındayız değerli, evet, dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nuri Özkan hocamla rehberlik konusunu konuşuyoruz, evet, değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani böyle bir bazen program bitiyor, kim konuşuyor, evet, dinleyici, evet, bilemiyor. Evet, onu bir, evet, araya girmiş olalım.
Çok teşekkür,
buyurun,
ederim
sözünüzü
efendim.
Unutmayın.
Şimdi 5 yaşında çocuk okula başladığında bir temel kabiliyet testi yapılabilir. Evet. 5-7 diye Türkiye'de bakanlığın bildiği ve birçok PDR uzmanlarımızın bildiği temel kabiliyet testinde çocuğumuzun 5 alandaki ilgi alanları, işitsel yönü, dil kabiliyeti, 3 boyutlu matematiksel kabiliyet, uzamsal düşünme kabiliyeti, bunların hepsi ortaya çıkabiliyor. 5 yaşında yapmış olduğum testi bir de ileriki yaşlarda farklı boyutta yapabildiğimizde çocuğumuzun hangi yöne doğru gitmekte olduğunu fark edebilirsiniz. Ama aralarda farklı testler de yapmak gerekiyor tabii ki. Çocuğumuz mesleki envanter dediğimiz test var. O da ortaokulda yapabileceğimiz. Bu testler çocuğumuzun yönünü gösterebilir. Mesela 5 yaşına gelmiş veya 6 yaşında, bunu 5-7 yaş arasında yaptığımız temel kabiliyet testlerinde çocuğumuzun bu yönüne bağlı olarak da eğitimini şekillendirme, zenginleştirme imkanımız var. Veya aileye şu konuda ek çalışma yaparsanız daha iyi olacak deme imkanınız var. Mesela biz temel kabiliyet testleri yaptığımızda çocuğumuzun dil gelişiminin zayıf olduğunu görüyoruz. Sözcük dağarcığı zayıf. Belli ki aile çok konuşan bir aile değil. Çok yoğun çalışan bir aile. Evin tek çocuğu. Çocuk çok fazla sosyalleşmemiş, akran içerisine karışmamış, sözcük dağarcığı gelişmemiş. Hemen ben orada onu görebiliyorum. Zaten öneride psikolog yazıyor veya rehber öğretmeni. Sözcük dağarcığının yeterli olmadığı, bunun için sözcük çalışmasının yapılması, kelime oyunu oynanması diyor. Veya matematikle ilgili çocuğumuzun çok iyi durumu olabileceği gibi geride kaldığı da olabiliyor. Veya dikkat dağınıklığı veya dürtüselliği bu testlerde ortaya çıkabiliyor. Diyor ki odaklanmayla ilgili sorun olacağı diyor. Buna benzer. Biz bunları velilerle konuşuyoruz. Hiçbir sorun da çıkmıyorsa öğretmene bu raporu veriyoruz. Bakın böyle bir çocuk diyoruz. Eksikleri bu, artıları bu. Her öğretmenimiz bu temel kabiliyet testine bakarak çocuğumuzun artı yönlerini, eksik yönlerini bilir. Lakin temel kabiliyet testi tek başına hiç. Çünkü daha sonra eğitime başladıktan sonra her bir öğretmenin değerli gözlemleri olacak. Bu testin doğrulayıcısı öğretmenler. Dolayısıyla öğretmen, evet, matematikte burada eksik çıkmış ama sınıfa başladıktan sonra hocam matematikte eksik demiştiniz ama çok farklı bir yönü var çocuğumuzu. Hemen kapatabilir. Algısı çok iyi, bak, öğrenme algısı çok iyi. Belli ki ailede ilgisiz kalmış çocuk. O için bazı temel becerileri alamamış veya ana sınıfına gitmemiş olabilir örnek. Hemen zaten ana sınıfına gitmeyen çocuk belli oluyor burada.
Evet.
Yani ana sınıfına gitmiş, gitmemiş. Veya 3-4 kez ana sınıfına gitmiş. Bakın bir teste birçok şeyi anlayabiliyorsunuz.
Evet.
Veya uzamsal yönü, yani 3 boyutlu düşünme becerisi diyoruz biz buna, gelişmemiş. Hemen PDR uzmanı, o da öneri yazıyor. Diyor ki Legolarla oyun kursun. Lego oyunlarıyla aile katılımlı etkinlikler yapılsın deniliyor. Veya psikomotor becerisi gelişmemiş. İşte parmak kasları, çünkü ileride yazma için sorun olacak. Hamur çalışması öneriliyor. Bakın bir temel kabiliyet testi yapılarak veliye, öğretmene birçok öneri çıkıyor. Ama bununla kalmamalı. Daha sonra eğitim hayatı başladıktan sonra da çocuğumuz, biraz önce söylediğiniz gibi, evet, arığı kontrol ettik. Arıkta artıda eksi de belli. Ama her an bu arıkta bir yerde patlama olabileceği endişesiyle sürekli kontrol mekanizması ihtiyaç var. Onu kim yapacak? Öğretmenlere ihtiyaç var. İşte öğretmen de gözlemini doğru bir şekilde yaparsa eğer, matematikçi, matematik öğretmeni, dil öğretmeni, hayat bilgisi öğretmeni, fen bilgisi veya diğer branşlar, bu gözlemlerini rehber öğretmenlerine doğru bir şekilde aktarırlarsa, rehber öğretmenleriyle bu öğretmenler bir araya sıklıkla gelir, bilgilerini, çocukla ilgili gözlemlerini paylaşırlarsa, ortaya çıkan sonuçları değerlendirip ilave yeni testler konulabilir. Örnek, özel öğrenme güçlüğü çıkabiliyor belli bir zaman sonra. Çocuk IQ'su çok yüksek, dahi bir çocuk,
evet,
ama özel öğrenme güçlüğü var. Onu nereden anlıyorsunuz? Bir, sınıftaki tutum ve tarzı tavrını anlayabileceğiniz gibi. Evet, dahi bir çocuk. Einstein de dahiymiş ama okuldan atılmış.
Evet.
Özel öğrenme güçlüğü ve disleksi olduğu için atılmış okuldan. Veya Edison okuldan atılmış. Öğretmeni onu anlayamamış ve en son bu şaşkın çocuk ne işi var burada diye göndermiş annesine.
Evet.
Biliyorsunuz o hikayeyi. Annesi de mektubu almış, üzülmüş ama çocuğuna hiçbir şey söylememiş. Çocuğu fark etmiş Edison. Anne ne yazıyor? Senin dahi bir çocuk olduğunu öğretmenin söylüyor. Okul yetersiz olduğu için buna başka bir hoca bulunuz diye göndermiş yavrum seni diyor.
Evet.
Yıllar sonra annesi vefat ettikten sonra...
Anne oradaki rehberliği,
evet,
müthiş,
rehberliği
değil mi?
Evet, rehberliği müthiş işte. Evet. Yıllar sonra annesi vefat edince annesinin eşyalar arasında öğretmenin o mektubunu görüyor Edison. Sizin çocuğunuz şaşkın ve aptal. Bu okulda okuması mümkün değil. Alın çocuğunuzu götürün.
Evet.
O zaman anlıyor ki hakiki rehber öğretmeni koç annesi.
Anne, evet.
Beni annem yetiştirdi diyor.
Çok güzel. Evet.
Yani işte mesele bu. Yani evet, çocuğun eğitim hayatı boyunca sürekli takibi gerekiyor. Bu takibi bilimsel testler yapabileceğimiz gibi ve yapmak zorundayız. İlaveten kıymetli öğretmenlerimizin, meslektaşlarımızın değerli gözlemlerine ihtiyacı var.
Gözlemler.
Bu da çok önemli bir ölçme aracı.
O da gözlem. Kumaşı anlamalı değil mi?
Anlamalı tabii. Çok güzel söylediniz, ifade ettiniz. Yani bir tekstilci bir kumaşın her türlü cinsini bilir bakarak. Onun için bir tekstil mühendisi ihtiyaç var mı esnaf için? Artık belli bir zaman eli alışıyor bu kumaşın özelliğini, cinsini. Yani
biraz
alandaki.
O zaman öğretmenin öğrenciyi mesele edinmesi.
Mesele edinmesi gerekiyor.
Dert edinmesi lazım. Şimdi bizim yani bu çocukta bir dahi olabilir. Evet. Onun içindeki cevheri çıkarması lazım. Bir şey var hani heykeltıraş taşın içindeki heykeli bilir derler.
Bilir de aynen.
Ve taşı yontmaya başladığında burnuna geldiğinde durur mesela. Evet. Gözüne geldiğinde durur. Hı. O içerideki heykeli bulmak için. Öğretmen de bir anlamda böyle aynen, bir aynen. Yani hem yontuyor hem evet, ilave evet, yapıyor evet. Değil mi böyle? Aynen. Oradaki
Ahmet abi
çıkarmış.
Yani benzetmeniz gerçekten çok harika. Yani bir öğretmenin gözlem niteliği bu söylediğiniz kadar anlamlı.
Evet.
Yani her şeyi bilimsel teste dökmek de yanlış.
Evet.
Öğretmen öyle bir usta olmalı ki gözlüğüne bakarken, saçını okşarken, beti benzi sarardığında, duygu ve düşüncelerinde bir değişik oldu. Hemen fark eden kişi olmalı. Biz evet. Gözlem yeteneğimizi kaybettik. Her şeyi teste vururken hı-hı. Ki onu da yapamıyoruz. Gözlem yeteneğimizi de kaybettik. İyi bir öğretmen, gözlemci bir öğretmen yine sizin zamanınızda mühendis olacak adam, doktor olacak adam. Hı-hı. İşte şu becerisi çok iyi bir sen marangoz ustası
hani
olursun.
Adam olacak çocuk diye evet. Bir şey var ya.
Şimdi onu söyleyen öğretmen sayısı azaldı Ahmet abi. Evet. Çok azaldı. Şimdi ben geçen hafta Beyşehir'deydim. Orada bir özel okulun Safa Vakfı'nın açmış olduğu okulun danışmanlık için çağırdılar. Velilere, öğrencilere ve öğretmenlere sunumumuz vardı orada. Eşrefoğlu Camisi'ne götürdüler beni. Hmm. Beyşehir'in en güzel camisi, muhteşem bir camisi.
Bir ahşap değil ahşap. Mi?
Ahşap. Ya hayran kaldım. Evet. Şimdi oradaki
böyle uzun direkler
evet, direkleri vardı. Ama süslemeler de çok süslemeler güzeldi. Onu örnek verdim orada arkadaşlara. O ahşabı yapan usta o zamanın behrinde her ağaçtan bu süslemi olacağını söyleyebilir misiniz? Mümkün değil. Onun bir ağacı vardı muhakkak.
Tabii,
onu
tabii.
Süslemiş. Onu almıştır, yontmuştur.
Evet.
Bir sürü ağaç çeşidinden o süslemeye yatkın, o tarza yatkın tabii, işleyebileceği tabii. O ağacı alır, onu işler, evet. Onu süsler. Yani bir seçim yapar orada.
Aynen, aynen.
Dolayısıyla bir öğretmen de çocuğunu hayata hazırlarken, öğrencisini hayata hazırlarken onu çok iyi tanımalı. Peki tanıtamadığımız için çocuklarımız kendini gerçekleştirebiliyor mu? Hani rehberin ikinci hı-hı. Bir amacı vardı, zirve amacı.
Evet.
Kişinin kendisi tanımasını sunmak
ve
kendisi gerçekleştirme imkanı sunabilme süreci.
Evet.
Şimdi kişi kendisini tanımıyorsa kendisini gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştiremez. Kendisini gerçekleştirebilmek ne demek? Kişi kendi mutluluğuyla birlikte topluluğun mutluluğunu düşünecek katkıda sunabilme becerisidir. Şimdi fedakarlık duygusunu olduğunu bilmeyen, yani kendisine bir merhamet hissini olduğunu tanımayan birisi bir merhamet olayı içerisinde hemen atar mı kendisini oraya? Çekinir. Ama şimdi daha bir merhametli sevgi var ama bilmediği için çok sonraları fark ediyor. Aslında evet. Benim için iyi bir sevgi, bir merhamet varmış diyor ama çok sonra fark ediyor. Çok benim sonra. Yıllar sonra doktor olamayacağım fark ettiğim gibi.
Evet.
Veya kişi öfkesini, öfke her insanda
olabilir. Her insanda potansiyel
var. Potansiyel var. Öfkesi olduğunu, öfkelendiğini bilir. Bunu kontrol altına alabilir veya alamaz. Kendisini gerçekleştirmesi, evet öfkem var, ben öfkelenebiliyorum, zaaf tarafım ama ben bunu kontrol edebiliyorum. İşte bu kendini gerçekleştirir.
Evet.
Sevinç. Çok insan bazen sevinçli halde kendisini kaybeder.
Evet.
Ama kendisini gerçekleştirebilecek insan düzenine gelmiş bir sevincini de kontrol edebilir. Biz ne yapıyoruz? Kontrol edemiyoruz.
Evet.
Sevinçli anlarımızda bile kaza yaşıyoruz.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani sıkıntı yaşıyoruz. Veya öfkelenmesi gerekmeyen yerde öfkelenebiliyoruz. Öfkemizi kontrol edemiyoruz. Yine sıkıntı yaşıyoruz. Veya kendisini gerçekleştirmeyi öğrenmiş birisi nerede sabredeceğini bilir. Problemleri nasıl çözebileceğini bilir. İletişimi nasıl kuracağını bilir. Yani iletişim kurma da çok önemli.
Bu şeylerde rehber öğretmen ya da uzman, pedere evet. Uzmanı dediğimiz acaba başarıyı mı önceliyor yoksa kişilik değerlerini mi önceliyor bu eğitimde? Hangisi daha
tabii
önceliyor?
Onlar da aile baskısı altında kalmış durumda diğer öğretmenlerimiz gibi. Aileler öncelikle ne istiyor? Karnemizin sağ tarafını değil sol tarafını istiyor.
Evet.
Akademik başarıyı önceledikleri için rehber öğretmenlerimize giden vakaların çoğu da öğretmenim, hocam benim çocuğum verimli ders çalışamıyor.
Hmm.
Hocam benim çocuğum ödevini zamanında bitiremiyor.
Hmm.
Hocam bugünlerde benim çocuğum çok hırçın.
Hmm.
Hep böyle akademik başarıya odaklanamıyor gibi akademik başarıyı artırma noktasındaki taleplerle gidiyorlar. İşte sınav kaygısı çok yüksek hocam. Ne evet, yapabilirsiniz? Evet. Sihirli değnek var sanki hemen sınav kaygısını yok etmek için. Ama kişilik gelişimi noktasında çocuğumuz, hocam çocuğumun problem çözme becerilerinde eksiklik görüyorum. Veya iletişim kurma noktasını zaman zaman sıkıntılı görüyorum. Veya cesaretli göremiyorum. Hmm. Bazı korkuları var gibi bu alanda çocuğumuzun özgüvenini sağlayacak, işte kişiliğini tamamlayacak veya karnemizin sağ tarafıyla ilgili boyutlarda gelişim sağlayacak noktalarda ailelerin başvurusu çok az.
Evet.
Bunu ancak okul süreci içerisinde bizler yapıyoruz. İçine kapanık öğretmenim biraz konuşur musunuz veya bir değerlendirmeye alır mısınız gibi. Veya işte çocuğumuz sahne korkusu var. Sahneye çıktığı zaman bu noktada geriye dönük bir değerlendirme yapar mısınız gibi. Bu da okul süreci içerisinde bizim yönlendirdiğimiz veya rehber öğretmenlere, sınıf öğretmenine yönlendirdiği durumlar oluyor. Nadiren de elbette aileler geliyor. Tabii bu zamanlarda en çok rehber öğretmenlere gelen hadise dikkat dağınıklığı. Özellikle son zamanlarda eğitimde en büyük şikayetimiz öğrencilerdeki odaklanamama sorunu.
Neden?
Ve dikkat dağınıklığı.
Yani
bunun nedenleri ne
olabilir?
Şey. Evet, kaynağına ilişkin ne olabilir? Bizim yorumumuz şu. Neden dikkatleri dağınır çocukların? Bir çocuk bir şeye odaklanabilmesi için o odaklanacağı şey çok güçlü bir şekilde verilmeli. Diğer etraftaki görsel ve eşitsel uyaranlardan öne çıkabilmeli. Şimdi çocuğun günlük hayatta, hayatında o kadar çok uyaran var ki, televizyon, bilgisayar, telefon, sokak, çevre, o kadar çok uyaran var ki asıl bizim ona vermek istediklerimiz onun yanında çok geride kalıyor.
Ben de tam onu soracaktım. Evet. Yani bu tür teknoloji bağımlılığı vesaire.
Şimdi başlı başına sorun oldu.
Başlı başına sorun oldu. Yani ona yönelik.
Şimdi bir, hastaneler poliklinikler açmaya başladı
evet.
biliyorsunuz.
Yani ona yönelik bir eğitim de belki. İşte odaklanamamayı yol açan şeylerin başında da belki o geliyor.
Tabii dijital bağımlılık şu anda temel sorun.
Evet.
Ve her geçen gün Türkiye'de dijital bağımlılığa bağlı gençlerin sayısı artıyor. Birçok ilçede.
Bu derslerde onu sorayım böyle derslerde çocuk mesela cep telefonuyla falan meşgul oluyor mu? Bu tarz yoksa.
Şimdi liselerde bu bir sıkıntı haline gelmeye başladı. İlkokul ve ortaokullarda, özel okullarda yok ortaokullarda var.
Var doğru.
Bizler ne yapıyoruz? Girişte cep telefonunu topluyoruz. Akşam çıkışta veriyoruz.
Öyle mi?
Ha. Tabii. Bizler girişte topluyoruz. Akşam evet, çıkışta teslim ediyoruz.
Tedbir.
Şimdi biz ilkokula cep telefonumuz getirmiyor. Çocuklar cep telefonu getirmiyor diye düşünüyorduk. Lakin bugün işte dedi ki cep telefonu getiren çocuklar var. Hatta saatli cep telefonları öğretmen sesini kaydediyorlarmış. İşte arkadaşlarının görüntüsünü alıp sağa sola gösteriyormuş. Çocuk bunu bilmiyor tabii nasıl kullanacak. Evet. Arkadaşın konuşmasını şantaj olarak da kullanıyor. Daha küçük çocuk.
Evet.
Yani bunu yapıyor. Aklı buna çalışıyor.
Allah Allah.
İster istemez. Şimdi o noktada da tedbir almaya başlıyorsunuz. Tabii çocuklara kullanmayı öğretmek lazım. Lakin biz Türkiye'de teknolojiyi kullanmayı öğretemedik. Öğretemediğimiz için yanlış kullanımdan vermiş olduğu sıkıntıyı yaşıyoruz. Akıllı telefonları daha çıkar çıkmaz kullanmasını öğretici bir kamu spotu oluşturamadık. Veya okullar bu noktada öne geçemedi. Okullar önce bu konuda öncülük yapmalıydı. İşte bilgisayarda öncülük yapamadık. Akıllı telefonda öncülük yapamadık. Ve diğer telefonlarda. Dolayısıyla çocuk gördüğü gibi alıyor, kendisi karıştırıyor ve öğreniyor ve bunu böyle zannediyor.
Evet.
Ne zaman nasıl kullanacak bilmiyor. İşte camiye gidersiniz telefonlar çalar. İşte okulda telefon çalar. Mesajlar gelir veya WhatsApp'tan evet. sesler gelir vesaire.
Evet.
Yani gerçekten toplum olarak dijital becerimiz ve ona olan ilgimiz kendimiz deneme yanılmayla öğrendiğimiz için bir bağımlılık noktasına geldi. Okullarda bu haddinden fazla. Bunun için bağımlılık birimleri oluşturuldu. Dijital bağımlılık rehberlik araştırma merkezlerinde ve aile hekimliklerinde de bu birim oluşturulmaya başlandı. Hatta hastanelerin bazılarında poliklinik düzeyinde var. Yani evet. düşünebiliyor musunuz? Yani çocuk telefon elinde olmaksızın günü geçiremiyor. Veya
yani o psikolojinin
evet,
şeyin
tabii,
uzantısı olarak.
Psikolojinin uzantısı. Ortaokul ve lise öğrencisi en fazla günde yarım saat bilgisayarın başında durabilmeli. Lise öğrencisi 120 dakika.
Bunu nasıl yapacaksınız? Yani bu çocuk bunu kabul etmeli ki, içselleştirmeli
i̇şte
ki.
Kabul ettirmek için bir kere küçük yaştan bu eğitimi çok iyi vermek lazım. Mevcut durumda da aileyle işbirliği yapmak suretiyle, yaptırım diyoruz buna, yaptırımı uygulayarak işte 8 saat vakit geçiriyorsa, diyelim ki gün içerisinde saat 5'ten akşam 10'a kadar bilgisayarın karşısında vakit geçiriyorsa, akıllı telefonun karşısında vakit geçirdiği için ödevlerini yapamıyor. Evet. Sorumluluklarını yapamıyor ise eğer, bundan dolayı da dikkat dağınıklığı varsa, aileyle işbirliği yapmak suretiyle önce bunu 2 saate, 3 saate düşürüyoruz. İşte 5 saati 3 saate.
3 saat, evet.
Ama sorumluluğu yerine getirirse o 3 saati kullanabileceği şartı koyuyoruz.
Evet.
Sonra ona alıştığı zaman başka bir şey olduğunda bunu 2 saate çekip olması gereken çekmeye çalışıyoruz. Ama bu uzun soluklu yolculuk.
Evet.
Başaramadığımız oluyor mu? Oluyor. Tabii yani çocuk diyor ki ben bu telefonu bana vermezseniz, ben bu bilgisayarda bu oyunu yapmazsam kesinlikle uyuyamam diyor. Uyumuyor çocuk. Yani bazen de bitiyor.
Bağımlılık haline gelmiş.
O zaman da ona ödevleri verirken dijital ortamda ödevleri veriyorsunuz. Ödevle dijital ortamda yapıyor. Yazılı ödev vermiyorsunuz. Hı-hı. Orada yapıyor. Hiç olmazsa bir sorumluluğu yerine getirsin, ödevini de yapsın, bilgisini tekrarlasın amacıyla. Kalan zaman yine bilgisayarda geçiriyor ama diyoruz ki o zaman da polikliniğe gitmeniz lazım. Yani yönlendirdiğimiz çocuklarımız oluyor. Yani dijital polikliniğe yönlendirdiğimiz çocuklarımız elbette yani, oluyor.
Çok bu ciddi sorun haline geliyor gittikçe.
Şu anda %10 civarında deniliyor ama bu her geçen gün arttığı söyleniyor. Bu yaş gruplarıyla ilgili, özellikle ortaokuldaki çocuklarımızla ilgili bu oran yüksek. Ahmet abi, sokaklarda görüyoruz. Ağlayan çocukları susturmak adına eline tablet veriyoruz. Bu ciddi bir vahim. Evet, vahim bir durum. Evet. Yani sokakta görüyoruz, beşikte çocuk elinde telefon. İşte anne bir yer toplantıya gidiyor, çocuk sussun diye eline telefonu veya tableti veriyoruz. İşte veya çocuk biraz ağlamaya başladığı zaman ilk işimiz yine bu teknolojiyi eline tutuşturmak oluyor. Bunlar ileride ciddi bir şekilde bağımlılık oluşturduğunu aslında aileler buradan duymuş olmalı.
Evet.
Yani bunun tedavisi de diğer hastalıklar gibi olmuyor. Uzun süre
kolay değil.
Kolay değil. Çünkü
bu bağımlılığı,
evet, bu bağımlılığı atlatmak kurtarmak çok zor. Ciddi bir terapi gerekiyor. Ciddi bir psikolojik terapiyle birlikte bedel ödemeleri gerekiyor. Çünkü bu anlamda resmi hastanelerimizde poliklinik sayısı da az, hekim sayısı da az olduğu için ister istemez özel psikiyatristlere gitmek zorunda kalıyorlar. O zaman da bedel ödüyorlar.
Bedel büyük, evet.
Büyük, bedeli büyük çünkü
ciddi bir... Şimdi süremiz azaldı Nuri Bey.
Evet, yine
aslında süremiz... derin bir konu.
Evet, derin bir
malum,
konu.
Malum derin bir konu. İstersen şöyle toparlayalım. Evet. Yani bu psikolojik danışmanlık konusunda öğretmenlere bir şey diyelim, okullara bir şey diyelim, velilere bir şey diyelim, devlete bir şey diyelim, böyle kısa kısa spotlar halinde.
Şimdi
PDR, bizim eğitim konuşmalarımızın
spotu olsun. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenlerimize, okullardaki diğer branş öğretmenlerimize iyi işbirliği yapmak suretiyle bakanlığımızın öngördüğü programı uygulama noktasında cesaretlendirmek isterim.
Ya ben bir şey diyeyim.
Evet,
yani
siz
çok büyük bir misyon bana
büyük
göre.
Bir misyon,
yani
evet.
Anne babalıktan öte bir kişiliği inşa şeyi orası, müessesesi, kurumu. Yani bir çocuğu kurtarıyorsunuz bir anlamda, öyle bir katkıda bulunuyorsunuz. Onu bir hakkın yapmak bence çok büyük bir manevi hizmet oluyor.
2 sene önce Kayseri'de 17 yaşında bir kız intihar etti.
Ya ya.
Kimler hesaba çekildi biliyor musunuz? PDR uzmanlarıyla okulun müdürü.
İyi yani. Bence ya hayır iyi ya hayır bu
niye?
Misyonu anlatmak
bu
bakımından.
Bu çocuk 10 yani misyonu anlatmak bakımından çok önemli şey
hayati
söylediğiniz için.
Yani, evet.
Yani 17 yaşında bir kız, lise çağındaki bir kız intihar ederken rehber öğretmene hiç mi açık kapı bırakmadı? Hiç mi bir şey söylemedi?
Ya görmedi mi
hiç
onu?
Hiç mi fark edilmedi?
Görmedi mi değil
yani,
mi? O kızdaki o bunalımı bir
stres,
öğretmen görmedi mi? Bir anne görmedi mi? Bir pedere uzmanı görmedi mi? Bir arkadaş görmedi mi? Yani değil mi yani?
Aynen, evet. Aynen. Geçen sene Nisan ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı şiddete meyilli çocukları ve sokağa atılan çocuklarla ilgili bir çalıştaya davet ettiler bizi. Oradaki rakamlar tabii aklımda değil. Rakamları duyunca, 16 yaş gençlerin sayısını duyunca kendim eğitimciliğimden utandım.
Allah Allah.
Hırsızlığa düşen.
Allah Allah.
Uyuşturucuya
birbirini bıçaklıyor.
Evet.
Mesela iki lise öğrencisi birbirini bıçaklıyor.
Oradaki
arkadaşlarını kaçırıp öldüresiye
dövüyor. Oradaki sayıları görünce dedim ki suç bizim. Yine eğitimin.
Evet, tabii,
yani
tabii.
Eğitimdeki her bir öğretmenimiz kendi hududundaki, kendi okulundaki bu tip çocuklara daha çok sahip çıkıp hayata kazandırmak için çabamız artmalı.
Evet.
Okul bütünüyle birlikte bu çabasını artırdığı zaman bu çocuklarımız hayata atıldığında bu tip olumsuzluklarla karşı karşıya kalmayacaklar. Bunun için İçişleri Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız, Eğitim Bakanlığımız, Gençlik Bakanlığımız her biri çözüm odaklı. Lakin oradan anladığım kadarıyla bürokrasideki süreç biraz süreci yavaşlatıyor. Bir de insanlar korkuyor, cesaretimiz yok. Yani bunu cesaretli bir şekilde atılmak lazım. Bazen anne baba tehdit unsuru oluyor gerçekten. Anne baba benim çocuğuma dokunma, ilişme diyor. Mahalle tehdit unsuru oluyor, gidemiyorsunuz. Ama bizim gidemediğimiz mahalleye teröristler girer Ahmet abi.
Evet.
Eğitimcinin gidemediği eve
doğru,
terör
doğru.
girer veya başka sıkıntılar, acılar girer. Dolayısıyla biz eğitimciler, okulun rehber öğretmenleri, okulun bütün branş öğretmeni, okul müdürünün giremediği, kendi hududu içerisinde giremediği ev olmamalı.
Çok
biz girebilmeliyiz.
Evet.
Her annenin gönlüne, her babanın gönlüne girebilmeliyiz. Biz güven veren okul olduğumuzda, rehber öğretmende güven veren kişi olduğunda anne baba açılıyor zaten. Derdini
evet.
söylüyor,
evet.
kocasıyla sıkıntılarını söylüyor, ailesindeki amcası ilgili sıkıntıları söylüyor ve çare istiyor. İşte o çare bize geldiği zaman da biz de emniyet birimi olabilir, aile politika, sosyal politika bakanlığı olabilir, herkesten
yardım
alabilecek cesarete sahip olmalıyız. Yani vurdum duymamazlık yapmamalıyız. Yani vurdum bana necilik en kötü bir durum. Neme lazımcık diyor
evet,
ya. Neme
evet.
lazım çok kötü bir durum. Buradan şuna gelmek istiyorum. Biz de İGEDER olarak bunu şuraya taşıdık.
Hı hı.
İnşallah 22-23 Kasım tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi 23 Aralık tarihinde 23 Aralık tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile işbirliği içerisinde PDR değişirse eğitim değişir.
Çok güzel.
İlkesiyle PDR 2017 şurası düzenliyoruz.
Çok güzel. Çok
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenliyoruz. Orada şu başlıklar olacak. Medeniyetimiz ekseninde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin geleceği. Bu çok önemli.
Çok
medeniyetimiz ekseninde.
Çok
çünkü
güzel.
Rehberlik biraz önce söylediğimiz hı-hı. kendi medeniyetimiz, kendi özümüz. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu
evet.
öz, burası. Bu müzakere edilecek.
O konuyu getirelim
evet,
inşallah. Eğitim konusunda.
Halil Ekşi, Profesör Doktor Halil Ekşi Bey katılacak. Profesör Doktor Hasan Bacanlı Bey bu sunumları gerçekleştirecek. Yine başka bir sunum. Ülkemizde psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin mevcut durumu.
Hı-hı.
Ne? Şu anda mevcut
evet,
durum ne?
Güzel.
Bu konuda yine yardımcı doçent doktor Osman Sezgin Beyefendi sunum yapacak. Peki yarının rehberlik çalışmaları neler olacak? Yani bugün böyle de yarın neler olacak? Neler bekliyor? Bununla ilgili yine bir Üsküdar RAM Müdürü sunum yapacak. Haluk Alçın Bey sunum yapacak. Gençlerde gelecek tasavvuru.
Evet bunu konuşuruz.
Evet bunu konuşalım inşallah.
De inşallah.
Bu şurada da inşallah şurayı. Bunları tartışmış, hı-hı. müzakere etmiş olacağız.
İnşallah.
O şuranın özetini de o şuraya katılanlarla birlikte inşallah eğitim konuşmalarına taşımış olacağız.
İnşallah. Efendim. Çok teşekkür
Allah
ediyorum.
Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında birlikteydik. Değerli hocamız Nuri Özkan Bey ile bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz efendim. Yeni bir programda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.
Kalın sağlıcakla efendim.